Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bizleri yeryüzünde iman nimetiyle şereflendiren kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz, fitne fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Evet sevgili dinleyenler, Bir Nübüvvet Pınarı adlı programımıza bir kere daha hoş geldiniz. Geçen haftaki dersimizde Bab-ı Sabr, sabırla ilgili hadislerin toplanmış olduğu baba giriş yapmıştık ve İslam'da sabrın bir direniş olduğunu, asla ve asla zulümlere, haksızlıklara, çevremizde görülen yanlışlıklara boyun eğme, onlara razı olma, onlara sabretme anlamında olmadığını, bilakis Allah yolunda ilerlemek için önümüze çıkan her türlü engellere karşı direnmek anlamı taşıdığını açıklamıştık ve bunlarla ilgili hadis-i şerifleri görmüştük ve 28. hadisi okuyup bitirmiştik. Şimdi kaldığımız 29. hadis-i şeriften devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Zeydin Üsamet ibni Zeyd ibni Harise مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد تضر فاشهد لنا فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فَرُفِعَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ فَاَقْعَدَهُ ف۪ي حَجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي قُلُوبِ اِبَادِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Usame bin Zayd radiyallahu anhuma narrated, the daughter of the Prophet, peace be upon him, sent for him as her child was dying. But the Prophet, peace be upon him, returned the messenger and sent her good wishes, saying, Whatever Allah takes away or gives belongs to him, and everything with him has a limited fixed term in this world. And so, she should be patient and anticipate Allah's reward. She again sent for him, adjuring him for the sake of Allah to come. The Messenger of Allah, accompanied with Sa'd ibn Ubadah, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, and some other men, went to see her. The child was lifted up to the Messenger of Allah while his breath was disturbed in his chest. On seeing that, the eyes of the Prophet, peace be upon him, streamed with tears. Sa'd ibn Ubadah said, O Messenger of Allah, what is this? He replied, It is compassion which Allah has placed in the hearts of his slaves. Allah is compassionate only to those among his slaves who are compassionate to others. In other words, it says, Messenger of Allah, peace be upon him, said, Allah shows compassion only to those among his slaves who are compassionate. Imam Bukhari and Muslim narrated this hadith. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi ve sevgilisinin oğlu Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma şöyle dedi. Erselet bintun nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme inne beni kadih tudira feşhedine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep, oğlum ölmek üzeredir, lütfen buraya geliniz diye Efendimiz'e haber gönderdi. Fe ersele yukri'u selame ve yekul. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kızına selam göndererek şöyle dedi. İnne lillahi ma ahaza ve lehum ma a'ta. Hiç şüphesiz ki aldığı da Allah'ındır, verdiği de Allah'ındır. Yani alan da Allah'tır, veren de Allah'tır. O çocuğu sana lütfeden, veren de Allah'tır, onu geriye alan da Allah'tır. Sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerle şunu demek istemiş gibidir. Birisi size bir emanet verse, sonra da zamanı gelince o emaneti geri istese, nasıl ki siz bu duruma kızacak, üzülecek, şaşıracak hiçbir şey bulamıyorsanız, nasıl ki bu durum gayet normal bir durum ise, aynı şekilde Allah Teala size verdiği emaneti geri aldığı zaman bu duruma kızacak, şaşıracak, üzülecek hiçbir şey yoktur. Gayet normal bir durumdur. O nedenle üzülme. Bu sözlerin altından ikinci bir anlam daha çıkarılabilir. İnne lillahi ve inna ileyhi raciun. Hiç şüphesiz ki biz Allah'a aidiz. Bizim mülkiyetimiz Allah'ındır. Bizim sahibimiz Allah'tır. Ve biz ölümle tekrar geriye ona döndürüleceğiz. Dönüşümüz yalnızca onadır. Bakara suresi 154. ayet-i kerimenin de bildirdiği gibi, ölen kimse alemlerin Rabbına gitmiştir. Kainatın yaratıcısına dönmüştür. En yüce varlığa hareket etmiştir. ulvi bir aleme göç etmiştir. Dolayısıyla üzülecek hiçbir şey yoktur. Bilakis sevinilecek bir durum vardır. Çünkü ölen bir mümin, sahtekarların, zalimlerin, ikiyüzlülerin, rezillerin bol olduğu deni, süfli, aşağılık bir dünyadan kurtulup, yüce, ulvi, gerçek, hakiki bir aleme hicret etmiştir. İşte bu nedenledir ki, birçok kamil mümin, ölümü bir vuslat, bir kavuşma, bir özlem giderme, bir hasret giderme günü olarak kabul etmiştir ve düğün gününe sevindiği gibi ölüme sevinmiştir. Efendimizin kızı sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Zeynep'e gönderdiği habere devamla şöyle diyor. Ve kullu şeyin indehu bi ecelin müsemme. Allah katında her şey belirli bir ecel iledir. Yani mahlukatta her şeyin belirli bir müddeti vardır. Her şeyin Allah tarafından tayin edilmiş sınırlı bir vakti vardır. Kainatta her şeyin belirli bir ömrü vardır. Dolayısıyla kainatta her şey kendisine tayin edilen eceli tamamlayınca yıkılacak, fani olacak, ölecektir. İşte insanların belirli bir müddeti vardır. Hayvanların belirli bir eceli vardır. Bitkilerin tayin edilmiş bir süresi vardır. Devletlerin belirli bir süresi vardır. Kurumların, kuruluşların, kısacası kainatta her şeyin bir müddeti vardır. Her şey müddetini tamamlayınca fani olacaktır. Bakınız tarihe. Nice devletler yıkıldı. Nice diktatör zalimler, firavunlar, nemrutlar devrildi. Nice binalar, yapılar çöktü. Aslında çevremizde her an, her saniye kendisine tayin edilen müddeti tamamlayan şeylerin yıkılışını görmekteyiz. O halde bizler, madem ki bize verilen süreyi doldurunca öleceğiz, o halde bu belirli süreyi, sınırlı vakti çok iyi kullanarak zulüm ve haksızlık yapmaktan çekinmeliyiz. Allah ve Resulüne itaat ederek geriye bol bol salih ameller, güzel davranışlar, hayır ve hasenatlar bırakmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızına son olarak feltasbir vel tahtesib, sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin dedi. Fe erselet ileyhi tuqsimu aleyhi leyetiyenneha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep, babasının bu tavsiyelerle dolu haberini aldıktan sonra, tekrar ona haber gönderip, Allah üzerine yemin ederek, mutlaka gelmesini söyledi. Fekâme ve ma'ahu Sa'd ibn Ubâdeh, ve Muaz ibn Cebel, ve Ubey ibn Ka'b, ve Zeyd ibn Thabit, ve Ricalun radıyallahu anhum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki Sa'd bin Ubade, Ubey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit, Muaz bin Cebel ve diğer insanlarla birlikte, diğer sahabelerle birlikte ki Allah hepsinden razı olsun, kızının yanına gitmek için ayağa kalktı. فَرُفِعَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الصَّب۪يُّ. Kızının evine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küçük çocuk uzatıldı. فَاَقْعَدَهُ ف۪ي حِجْرِهِ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu kucağına aldı. وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ. Efendimizin gönlü doluktu. فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. Ve kendini tutamayıp gözyaşlarını boşalttı. فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا هَذَا. Efendimizin ağlamasına şaşıran Hazreç kabilesinin reisi Sa'd ibn Ubade, ''Ya Resulallah, bu ne? Bu ne hal?'' diye sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu soruya ince bir cevap verdi. هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالَى fi kulubi ibadihi. Bu Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir. Bir başka rivayette, dilediği kulunun kalbine koyduğu bir rahmettir. Hiç şüphesiz ki Allah, kullarından merhametli olanlara merhamet eder, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif, İmam Bukhari'nin Kitabul Cenayiz bab 33, İmam Müslim'in Kitabul Cenayiz bab 9'da kayıtlı bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerifimizin konumuzla bağlantılı olan yönü, gerek Efendimizin, gerekse kızı Zeynep'in başına gelen bir musibet karşısında örnek bir sabır davranışı sergilemeleridir. Kızı Zeynep kendisini ilk çağırdığında, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızının yanına gitmeyişinin sebebi, o anda çok önemli bir işle meşgul olması olabilir. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem devlet başkanı, hem adli hakim, hem de ordu komutanı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir devlet işinden dolayı kızının yanına ilk anda gidemeyişi, onun devlet meselelerine, Müslümanların umumi maslahatlarına ne kadar büyük önem verdiğini gösterir. Sevgili dinleyenler, Hazreç kabilesinin reisi Sa'd ibn-i Ubade'nin Allah Resulü'nün ağlamasına şaşırması, ölünün arkasından ağlamanın İslam'da yasak edildiğini sanmasından dolayıdır. Efendimizin ona verdiği cevap açıkça gösteriyor ki, İslam'da yasak edilen, kadere isyan edecek derecede sözler söyleyerek saçı başı yırtmak ve feryadı figan etmektir. Yoksa ölünün arkasından sessiz ve ılık gözyaşları dökmek İslam'da yasak edilmemiştir. Bilakis bu gözyaşları bir rahmetin eseridir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam oğlu İbrahim vefat edince de ağlamış ve şöyle buyurmuştur. İnnel ayne tedma'u vel kalbe yahzenu ve la nekulu illa ma yurdi rabbena. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ Hiç şüphesiz ki göz ağlar. وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ Kalp de üzülür. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا Ancak biz Rabbimizi razı edecek sözlerden başkasını söylemeyiz. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ Hiç şüphesiz ki biz senden ayrı kalmak ile ey İbrahim çok mahzunuz, çok üzgünüz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Efendimizin akıttığı gözyaşlarını bu Allah'ın kalplere yerleştirdiği bir rahmettir diye tarif etmesi ince duyguların en güzel ifadesidir. Zira üzülen bir kalp, ağlayan bir göz, o kalbin ölmediğini ve katılaşmadığını gösterir. O kalbin sahibinin insani yönlerinin yaşadığına delalet eder. Kısacası onun insan olduğunu gösterir. Halbuki ülkemizde fakirlikten sıkıntılar altında ezilen halkımıza üzülmeyen kalpler var. Filistin'de öldürülen kundaktaki bebeklere ağlamayan gözler var. Irak'ta yıkılan evlere, akıtılan kanlara, kırılan canlara yanmayan, tınmayan, umursamayan mahluklar var. Onun içindir ki insanlığın en güzel modeli Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu duası ne kadar da anlamlıdır. Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ Allahümme ey Allah'ım, inni e'ûzu bike, hiç şüphesiz ki ben sana sığınırım. Neyden? مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Kendime fayda vermeyen, çevreme fayda vermeyen, insanlara fayda vermeyen, bitkilere fayda vermeyen, cansız varlıklara fayda vermeyen, hayvanlara bile fayda vermeyen ilimden, faydasız ilimden sana sığınırım. Ve min kalbin la yahşa, huşu duymayan, hissetmeyen, duyarlı olmayan, etkilenmeyen bir kalpten de sana sığınırım. Ve min nefsin la teşba, doymayan bir nefisten de sana sığınırım dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İçten hadiselere, candan davranışlara üzülmeyen bir kalbe, ağlamayan bir göze sahip olan kimseler insanlıktan çıkmıştır. Taşlaşmış, odunlaşmıştır. Kalbi katı, sert, odunlaşmış, taşlaşmış kimseler çevreye birçok haksızlıklar ve zulümler yapar. Çok çirkin ve ağır suçlar işler. Yakar, yıkar, öldürür. İfsad eder. Bu nedenledir ki cehennemin yakıtı olurlar. Öte yandan Efendimiz aleyhissalatu vesselam, يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ كَاَفْئِدَتِ الطُّيُورِ diyerek, cennete kalpleri kuşların kalbi gibi ince, yumuşak, narin, nazik kimselerin gireceğini bildirmiştir. يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ cennete gireceklerdir. Akvamun, öyle topluluklar, öyle gruplar ki, efidetuhum, o toplulukların kalpleri, gönülleri, ke efideti tuyuri, kuşların gönülleri gibi incedir, yumuşaktır, naziktir. Çünkü böyle kimseler, değil insanları, karıncayı bile incitmekten çekinirler. Bütün bu hadisler apaçık bir şekilde gösteriyor ki, Efendimizin getirdiği ölçüler, bütün dünya insanlığı için, bütün hayvanlar için, hatta bütün cansız varlıklar için bir rahmet nizamıdır, bir sevgi nizamıdır. Bakınız Efendimizin diğer bir rivayette söylediği şu son cümleye. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdihir ruhamâ. Allah ancak ve ancak kullarından merhametli olanlara merhamet eder. Ey dünya insanlığı! Bu cümleleri söyleyen bir peygamberin buyruklarına gönlünüzü açmaktan sizi alıkoyan nedir? Biz şehadet ederiz ki bu cümleleri söyleyen bir kimse Allah'ın peygamberidir. Selam olsun onun izinden gidenlere, selam olsun onun sünnetini etrafında yaşatanlara. 30. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhayb bin radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Kana malikun fi men kana qablakum ve kana lahu sahirun falamma kebura قال للملك: "İnni kad kebirtu feb'ath ileyye gulaman أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَسَبْ حَبَسَنِي اَهْلِي وَاِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ اِذْ اَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ اَلْيَوْمَ اَعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِبُ اَفْضَلُ فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب ey büneyye, entel yevme afdalu minni, kad belege min emrike ma era. Sadaka Resulullah fîmâ kal evke mâ kal ile âhiril hadîs. Sevgili dinleyenler, hadis-i şerif çok uzun olduğu için metnini tam okumadan tercümesine geçiyorum inşallah. Erkam Yayınları'nın Riyaz-ı Salih'in şerhinin tercümesinden sizlere aktaracağım inşallah. Hadis-i şerifi Suhayb-i Rumi radıyallahu anh'tan rivayet ediyor İmam Müslim. Hadis-i şerifin metnine geçmeden önce Suhayb-i Rumi hakkında kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Hadisimizin ravisi Suhayb İbni Sinan, Suhayb-i Rumi diye meşhur bir sahabidir. Çocuk yaşta önce Rumlara sonra da Araplara esir düştü. Mekke'de İbni Cedan'ın müttefiği olarak bulunurken Ammar İbni Yasir radıyallahu anh'den İslamiyet'i öğrenip hemen Müslüman oldu. İnancı uğruna işkenceye uğrayan ilk Müslümanlardandı. Nesi var nesi yoksa hepsini müşriklere vererek Medine'ye bin bir zahmetle hicret etti. Medine'de hastalandı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Suhayb durumunu ona arz etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu, insanlar arasında öyleleri var ki Allah rızası uğrunda kendilerini satarlar. Bakara suresi 207. ayetini okuduktan sonra Ebu Yahya, sen bu alışverişte zarar etmiş değilsin buyurarak müjdeledi. O katmada büyük bir maharet sahibi olan Hazreti Suhayb, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ömer'in suikasta uğradığı günlerde halifenin isteği üzerine yeni halife seçilinceye kadar 3 gün süre ile Hazreti Ömer'e vekaleten halifelik yaptı. Orta boylu, kırmızı tenli, çok cömert bir insan olan Suhayb'in dilinde hafif bir kekemelik vardı. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine, oğlun olmadığı halde Ebu Yahya künyesiyle anılıyor, Araplardan olduğunu söylüyor ve pek çok yemek ikramında bulunuyorsun, israfçı sayılmaz mısın diye takıldı. O şu cevabı verdi: bana Ebu Yahya künyesini veren Resul-i Ekrem'dir. Ben Musul ahalisinden Nemir İbni Kasıt hanedanındanım. Ancak küçük yaşta esir düşüp ailemi ve kavmimi kaybettim. Resul-i Ekrem, en iyileriniz yemek yediren ve selam verendir buyurduğu için fazlaca yemek ikramında bulunuyorum, dedi. Bütün ömrünü İslamiyet uğruna büyük fedakarlıklarla geçirmiş olan Suhayb-i Rumi, hicretin 38. yılında 73 yaşında iken vefat etmiş ve Medine'deki Baki kabristanına defnolunmuştur. Allah ondan razı olsun, bizleri de onun ışığından faydalandırsın. İşte Suhayb-i Rumi radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini nakletti: sizden önceki ümmetler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca padişaha, ben yaşlandım, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem, dedi. Padişah da ona bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip bulunmaktaydı. Genç ona uğradı, yanında oturdu ve konuşmalarını dinledi. Konuşmalarını beğendi. Sihirbaza her gittiğinde rahibe uğrar ve yanında bir süre kalırdı. Sihirbaz ona niçin geç kaldın diye kızar ve döverdi. Delikanlı bu durumu rahibe şikayet etti. O da şöyle dedi: sihirbazdan korktuğunda evdekiler alıkoydular de. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu de. Genç durumu böylece idare edip giderken bir gün yolda insanların gelip geçmesine engel olan büyük ve yırtıcı bir hayvana rastladı ve kendi kendine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek bir taş aldı ve ey Allah'ım, rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan, şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi. Ve taşı hayvana doğru fırlatıp onu öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğüm mertebeye erişmişsin. Öyle sanıyorum ki sen yakında bir belaya uğratılacaksın. Böyle bir şey olursa sakın benim bulunduğum yeri kimseye gösterme dedi. Delikanlı körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın o sıralarda kör olmuş bir yakını bunu duydu. Değerli hediyelerle birlikte delikanlıya gitti ve ''Eğer beni tedavi edersen bütün bunlar senin olacak.'' dedi. Delikanlı, ''Ben kendiliğimden kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah Teala verir. Eğer sen yüce Allah'a inanırsan ben ona dua ederim, o dilerse sana şifa verir.'' dedi. Adam iman etti. Allah Teala da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip meclisteki yerini aldı. Padişah, senin gözünü kim iyi etti diye sordu. O da, Rabbim dedi. Bu defa padişah, senin benden başka Rabbin mi var diye gürledi. Adam, benim de senin de Rabbin Allah Teala'dır dedi. Bunun üzerine sinirlenen padişah, adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi. Padişah ona, delikanlı, demek senin sihirbazlığın körleri ve alacaları iyi edecek dereceye ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyormuşsun, öyle mi? Diye sordu. Delikanlı, hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah Teala'dır dedi. Padişah delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Neticede rahip getirildi ve kendisine dininden dön denildi. Rahip bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip başının tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Rahibin parçalarının her biri bir yana düştü. Sonra padişahın adamı getirildi, ona da dininden dön denildi. Ancak o da kabul etmedi. Padişah onun da parçalarının her bir tarafa düşünceye kadar testere ile başının ortasından ikiye biçtirdi. Daha sonra delikanlı getirildi ve dininden dön yoksa öleceksin diye tehdit edildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu talimatı verdi. Bunu şu dağın tepesine çıkarın. Dininden dönerse ne âlâ. Değilse aşağıya yuvarlayın gitsin. Delikanlıyı götürdüler. Dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, Allah'ım beni bunların elinden nasıl dilersen öylece kurtar diye dua etti. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve onlar aşağı yuvarlandılar. Delikanlı sapasağlam yürüyerek padişahın yanına döndü. Padişah ona, yanındakiler ne oldu dedi. Delikanlı da, Allah beni onların elinden kurtardı dedi. Bunun üzerine padişah delikanlıyı adamlarından bir başka gruba teslim etti ve bunu Kurkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın gitsin dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O, Allah'ım beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar diye dua etti. Gemi içindekilerle beraber alabora oldu. Hepsi boğuldu. Delikanlı sağ salim padişahın yanına döndü. Padişah onu görünce yanındakiler ne oldu diye sordu. Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi ve ilave etti. Benim sana söyleyeceklerimi yapmadıkça beni öldüremezsin. Padişah neymiş onlar dedi. Delikanlı halkı geniş bir meydanda topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Oktanlığımdan bir ok al, yayın tam ortasına koy. Sonra da delikanlının Rabbinin adıyla de ve at. İşte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Padişah halkı geniş bir meydanda topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının sadağından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. delikanlının Rabbi olan Allah adıyla deyip oku fırlattı. Ok, delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. Bunun üzerine halk, biz delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Daha sonra durumu padişaha ileterek, gördün mü çekindiğin şey nihayet başına geldi, halk iman etti dediler. Bunun üzerine padişah, sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Padişah, bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Emri yerine getirdiler. En sonunda kucağında küçük çocuğu ile bir kadın geldi. Bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı, sendeledi ve çocuk dile gelerek, anneciğim sık dişini, sabret çünkü sen hak din üzeresin demek suretiyle annesini cesaretlendirdi. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Müslim'in Kitab-ı Zühd 73'te kayıtlı bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, hakikaten büyük ibretlerle dolu bir kıssa. İçerisinden çıkarılacak birçok hükümler ve birçok dersler var. Ancak konumuzla bağlantılı olan yönünü ben zikrederek bu hadis-i şerifi geçmek istiyorum. Konumuzla bağlantılı olan yönü, önceki ümmetlerin din ve iman uğrunda ne kadar büyük zorluklara ve sıkıntılara katlanıp sabrettiklerini gösteren bir hadis-i şeriftir. Zaten bu hadis-i şerif de Kur'an-ı Kerim'in Buruç suresinde anlatılan Ashab-ı Uhdud'un kıssasını açıklayan bir hadis-i şeriftir. Hatırladığınız gibi Buruç suresinde Rabbimiz Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. Hazırladıkları hendekleri tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenlerin canı çıksın. Bu inkarcıların İnananlara kızmaları, onların sadece göklerin ve yerin hükümranlığına sahip, güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a inanmış olmalarındandır. Allah her şeye şahittir. Ama inanmış erkek ve kadınlara işkence ederek, onları dinlerinden çevirmeye uğraşanlar, eğer tövbe etmezlerse, onlara cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. İnanıp yararlı işler işleyenlere, salih ameller yapanlara, onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Bu büyük kurtuluştur, dedi Allah Subhanehu ve Teala. 31. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Enes'in radıyallahu anhu kal, merran nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bimra'etin tebki inde kabrin fekal ittaqillah vasbiri fekalet ileyke anni fe inneke lem tusib bi musibeti ve lem ta'rifhu fekile leha innehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem feetet baben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالْ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْاُولَى صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Enes radıyallahu anh reported
The Prophet, peace be upon him, passed by a woman who was crying over a grave and said, "Fear Allah and be patient." She said, "Away from me, away from me. My calamity has not befallen you, and you are not aware of it." The woman was later told that it was the Prophet, peace be upon him, who had advised her. She came to his door, where she found no doorkeeper. She said, "I am sorry. I did not know you." Messenger of Allah said, "Patience is becoming only at the first stroke of grief." Imam Bukhari and Muslim narrated this hadith. Another narration in Muslim says, the woman was crying over her son. This hadith indicates the excellence of the Prophet's character. The woman whom he advised to have patience did not behave properly, but the Prophet, peace be upon him, was neither annoyed nor did he reproach her. When she appeared before him for the second time, he again repeated his advice for patience. This hadith has a great lesson for those who call people to the right path. Our scholars and preachers should follow this excellent example. İmam Bukhari ve Müslim Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Merran nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme alem ra'etin tebki inde kabrin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun mezarı başında bağıra çağıra ağlayan bir kadının yanından geçerken kadına ittakillah vasbiri, Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın ileyke anni, çek git başımdan. Fe inneke lem tusib bi musibeti, benim başıma gelen musibet, felaket senin başına gelmemiştir dedi. وَلَمْ تَعَرِفْهُ Kadın Hazreti Peygamber'i tanıyamamıştı. فَقِيلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla bir şey söylemeyip yoluna devam ettikten sonra kadına onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu söylendi. فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ Kadın bunu duyar duymaz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına koştu. Felem tecid indehu bevvabine. Kadın herhalde Hazreti Peygamber'in kapısında bir takım nöbetçilerin bulunacağını ve kendisinin belki de Hazreti Peygamber'e ulaşma imkanı bulamayacağını düşünmüş olmalı ki Hazreti Peygamber'in kapısında hiçbir nöbetçinin olmadığını gördü. Fakalet, kapıya vurup da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkınca özür beyan etmek için sadece iki kelime söyleyebildi. Lem a'rifke, seni tanıyamadım. Fakale, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona şu cevabı verdi. İnneme sabru inda sadametil ule. Sabır ancak ve ancak felaketin ilk anındaki sabırdır. Felaketin ilk anındaki direniştir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Kitabul Ahkam 11, İmam Müslim'in Kitabul Cenaiz 14'ünde bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, hadisimizin en dikkat çekici noktası son cümlesidir. Sabır ancak ve ancak felaketin ilk anındaki direniştir. Zira bela ve musibetle ilk karşılaştığı anda birçok yanlışlıklar ve altından kalkılamayacak hatalar yapılmaktadır. Bu hatalar bazen çok ağır sonuçlar vermektedir. Öldürmeye, yaralamaya, intihara ve dinden çıkmaya götüren yanlışlar hep bu ilk anda yapılmaktadır. Daha sonra da tıpkı bu hadis-i şerifte olduğu gibi bu yapılan hatalardan büyük pişmanlık duyulmaktadır. İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu büyük pişmanlıkların yaşanmaması için
ilk anda gösterilen sabır örneğinin gerçek sabır olduğunu ve büyük mükafatların bu ilk anda gösterilecek sabra verileceğini, dolayısıyla en önemli ve en değerli sabrın bu ilk andaki sabır olduğunu vurgulamıştır. Sevgili dinleyenler, bilmem farkında mısınız ama bu hadis-i şerifler ve şimdiye kadar okuduğumuz diğer hadisler hakikaten hayatımızın çok önemli noktalarına temas etmektedir. Hayat dolusu mesajlar vermektedir. Hayatın gerçekleriyle ışık tutmaktadır. Zira birçoğumuz etrafımızda kızdığımız, başımıza gelen felaketlerde bu ilk andaki sabra tahammül edemeyerek, acıya tahammül edemeyerek altından kalkamayacağımız büyük yanlış işler yapmaktayız. İşte bu hadis-i şerifimiz bu ilk andaki tavra dikkatlerimizi çekmektedir. Bu hadis-i şeriften çıkaracağımız ibretler ve dersleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Etrafımızda gördüğümüz yanlışlıklar, etrafımızda gördüğümüz eksiklikleri, yanlışlıkları İslam'ın gösterdiği ışıkla düzeltmeliyiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğunun mezarı başında dövünen kadını görünce bana ne demeyip kadına hakkı ve sabrı tavsiye etti. 2. Çevremizde acı çeken insanların acılarına ortak olmalıyız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadının ağlamasını görünce onun acısını dindirmek için onunla konuştu ve ona bir takım tavsiyelerde bulundu. 3. Yanlış yapan kimselere güzel bir üslupla nasihat etmeliyiz. Eğer karşımızdaki kişi cehaletten, kızgınlık ve benzeri gibi sebeplerden dolayı nasihati anlayacak bir durumda değilse ve bize ters cevaplar veriyorsa, daha fazla üstelemeden, daha fazla işi kötüye götürmeden, onu daha kötü şeylere sürüklemeden orayı terk etmeliyiz. 4. Efendimizin kapısında nöbetçilerin, muhafız alayının ve polislerin olmayışı, onun halkla arasına kalın duvarlar çekmediğini, halka fil dişi kulelerden bakmadığını, bilakis halkın içinde yaşayan, makamını halka açan bir lider olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Zira bir kadın rahat bir şekilde ona ulaşabilmektedir. Peygamberin kapısını vurup onunla görüşebilmektedir. Efendimizin bu tavrı günümüz liderleri için örnek bir davranıştır. Bu konuda İmam Tirmizi'nin Ebu Meryem el-Ezdi radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadis-i şerif hakikaten çok ilginçtir. Sahabeden Ebu Meryem el-Ezdi radıyallahu anh, Hazreti Ali'den sonra halife olan Muaviye radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştim. Men vallahu Allahu şey'en min umuril müslimine. Allah Teala her kimi Müslümanların üzerine yönetici tayin eder de fahtecebe dune hacetihim ve halletihim ve fakrihim. Sonra o yönetici Müslümanların ihtiyaçları ve fakru zaruretleri ile kendisi arasına perde çekerse, yani onların ihtiyaçlarını gidermeyip isteklerini dinlemeyip fakirliklerine çare bulmayıp makamını onlara kapatırsa, ihteceballahu dune hacetihi ve halletihi ve fakurihi yevmel kıyame. Allah Teala da kıyamet günü o yöneticinin istekleri, arzuları ve ihtiyaçları ile kendisinin arasına perde çeker. Yani makamını o yöneticiye kapatır ve o yönetici hiçbir isteğini, talebini ve ihtiyacını Allah Teala'ya arz edemez. Bu hadisi duyan Muaviye hemen insanların ihtiyaçlarını tespit etmek üzere bir komisyon tayin edip başına bir adam geçirdi. Hakikaten günümüz yöneticileri için büyük bir uyarı. Zira kıyamet gününün sıkıntıları çok daha şiddetli, çok daha acı ve çok daha çetindir. 32. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Ebu Hurayra radıyallahu anh reported, the messenger of Allah said, Allah the Exalted says, I have no reward other than Jannah for a believing slave of mine, who remains patient for my sake when I take away his beloved one from among the inhabitants of the world. Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala şöyle buyurdu demiştir. Mâ li abdil mu'min, benim hiçbir mü'min kulum yoktur ki, indî cezâun, benim katımdaki mükafatı, izâ qabattu safiyyehu min ehlid dünya, dünya ehlinden sevdiği bir kimsesinin canını aldığım zaman, thumma ihtesebehu, sabredip ecrini Allah'tan beklerse, bunu iman, sabır ve anlayışla karşılarsa, illel cennet, cennet olmasın. Yani, dünya ehlinden sevdiği bir kimsesinin canını aldığım zaman, bunu sabır ve iman ile karşılayan bir mümin kulumun, benim katımdaki mükafatı mutlaka cennettir dedi Allah Subhanehu ve Teala bu hadisi kutsi'de. Bu hadis-i şerif İmam Buhari'nin Kitab-ı Rikak bab 6'da bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif dünyada sevdiklerini kaybedenler için büyük bir müjdedir. Annesini, babasını, kardeşini, kızını, oğlunu, kısacası sevdiği herhangi bir kimsesini kaybedenler için büyük bir mutluluktur. Sevdiğini kaybetmenin verdiği beşeri acıyı tatlı bir manevi mutluluğa çeviren ilahi bir mesajdır. Zira bu ölüm hadisesiyle cennet onun ayaklarının altına kadar gelmiştir. Sevdiği yakını öldüğü zaman ne yapalım? Bu Allah'ın bir takdiridir. Onun takdirine canımız kurban olsun. Madem sevdiğimi o elimden almıştır, o halde boynumuz kıldan incedir. Rabbimin verdiği acı benim için bir rahmettir. Rabbimden gelen diken benim için gülün kokusunun müjdecisidir. O ne yaparsa güzel yapar. Hem sevdiğimi bana veren de O'dur. Onu benden alan da O'dur. Gökler ve yer O'nundur. Kainat O'nundur. Mülk O'nundur. Diyerek bunu İman, sabır, anlayış ve tam bir teslimiyet ile karşılarsa, Yüce Rabbimiz o kimseye bu sabrının karşılığı olarak mutlaka cenneti vereceğini vaat etmektedir. Sevgili dinleyenler, sevdiği bir yakınını kaybetmeyenler için bu cümleleri söylemek hakikaten çok kolay. Ancak ateş düştüğü yeri yakar dedikleri gibi, ciğeri yanan bir kimsenin bu cümleleri söylemesi hakikaten çok zordur. O nedenle böyle bir zorluğu yenen bir kimseye Yüce Rabbimiz ödül olarak cenneti vereceğini bildirmektedir. O halde annemiz vefat ettiğinde, babamız öldüğünde, oğlumuzu, kızımızı, kardeşimizi kaybettiğimizde hemen bu hadisi kutsiyi hatırlayıp bu ölümün bize büyük bir müjdeye dönüşmesi için Rabbimizin bir imtihanı olduğunu anlamalıyız. Böylece kalbimizin derinliklerinden fışkıran acıyı ılık ve sıcak gözyaşlarıyla sevinceye dönüştürmeliyiz. Ve ey Rabbim, sana şükürler olsun ki bana cenneti kazanacağım bir imkan verdin. Lütfen ciğer acısıyla senin hoşnutluğunu zedeleyecek bir şey yapmamam için bana dayanma gücü ver. Hiç şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rahmeti ve mağfireti bol, Sultan-ı Zülcelal vel ikramsın diyerek Rabbimizden yardım istemeliyiz. Bakınız bu hadis-i şerifi destekleyen başka hadisler de vardır. İşte onlardan birkaçı. İmam Bukhari ve Müslim Enes radıyallahu anh'den nakden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ettiler. Ma min Müslimin, hiçbir Müslüman yoktur ki, yemutu lehu selâsetun lem yeblug el-hinse, günah işleyecek çağa erişmeden, yani bülü çağına gelmemiş, üç tane çocuğu ölürse, illa edhalehullahul cennete bifadlı rahmetihi iyyâhum, Allah onu fazlı rahmetiyle cennete yerleştirmiş olmasın. Yani bülü çağına erişmemiş üç çocuğu ölen bir mümini Allah Teala onlara olan lütfu ve rahmetinden dolayı kesinlikle cennete yerleştirir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İmam Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini nakletti. La yemutu, eğer ölürse, li ahadim minel müslimine, Müslümanlardan birisinin, selâsetun minel veledi, üç çocuğu, la temessuhun nâru illa tahilletul kasem, tahilletul kasem hariç, ona cehennem ateşi dokunmaz, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifteki tahilletul kasem, Meryem Sure-i Celilesi'nin 79. ayet-i kerimesinde bildirilen gerçektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in minkum illa variduha. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Yani hepiniz cehennemin üzerine kurulan sırat köprüsünden geçeceksiniz. Yine İmam Bukhari ve Müslim Ebu Said'in el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayetle şöyle Allah Resulü İmam Bukhari ve Müslim Ebu Said'in el-Hudri radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ettiler. Ca'et imra'etun ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fekalet. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, zeheber ricalu bi hadisike. Ey Allah'ın Resulü, erkekler senin sözlerini alıp götürüyorlar. Yani senin sözlerini, hadislerini hep erkekler işitiyor. Biz kadınlar bundan mahrum kalıyoruz. Fec'al lena min nefsike yevmen. Bize kendinden bir gün ayır. Ne'tike fihi, o günde sana gelelim. Tuallimuna mimma allemeke Allah. Ve Allah'ın sana öğrettiklerinden sen de bize öğret, dedi kadın. Kale içtemi'ne yevme keza ve keza. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadına falanca falanca günleri bir araya gelip toplanın, dedi. Feçtemi'ne. Kadınlar da o günde toplandılar. Feetehunnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara geldi. Feallemehunne mimma allemehullah. Allah'ın kendisine bildirdiği şeylerden kadınlara öğretti. Sümme kâle, sonra onlara şöyle dedi. Mâ minkum min imra'etin, sizden hiçbir kadın yok ki. Tukaddimu selâseten minel veledi. Eğer üç tane çocuğunu Allah'a takdim ederse, illâ kânu lehe hicâben minen nâri. O çocuklar o kadınla cehennem arasında bir engel olmasın. Yani sizden her biriniz eğer üç çocuğunu Allah'a takdim ederse mutlaka o çocuklar kendisiyle cehennem arasında perde olur. Yani o çocuklar o kadının cehenneme girmesine engel olur, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekalet imra'etun ve thneyni. Bunun üzerine bir kadın, böyle büyük bir müjdenin iki çocuğunu kaybeden bir kadın içinde verilip verilmeyeceğini büyük bir heyecanla sorarak sadece ya iki çocuk için diyebildi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve thneyni. Bu soruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, iki çocuk için de bu müjde geçerlidir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dinleyenler, bütün bu hadisler çocuğumuzu, eşimizi, anne babamızı, sevdiklerimizi kaybettiğimizde hakikaten içimizi büyük bir ferahlıkla rahatlatan, acımızı dindiren, bize büyük bir manevi güç ve moral veren ilahi haberlerdir. Sevdiğimiz bir kimseyi kaybettiğimizde içimizin ateşini ancak bu tür nebevi mesajlar söndürebilir. Yüreğimizi ancak bu tür ayet ve hadisler dindirebilir. Ancak bütün bu ilahi mesajlardan uzak kalan kimseler böyle bir imtihan ile karşı karşıya kaldıklarında maalesef büyük bir depresyonun altına girip ezilmektedirler. Bazen de kendilerine zarar verecek işler yapmaktadırlar. Hayatı ve ölümü doğru değerlendirecek, doğru yorumlayacak bir inanca sahip olmayan kimseler elbette ki ölüm gerçeği karşısında yıkılıp ezilirler. O nedenledir ki hayatı, çevreyi, kainatı, ölümü ve ölüm ötesini en gerçekçi, en güzel, en mükemmel bir bakış açısıyla değerlendirip yorumlamamızı sağlayan iman hakikaten hepimiz için büyük bir nimettir. Bizleri bu büyük iman nimetiyle onurlandırıp şereflendiren alemlerin Rabbini hamd ile tesbih ederiz. Ne mutlu bizlere ki müminiz. Ne mutlu bizlere ki kainatın mutlak güç ve kudret kaynağını tanıyoruz. Ona iman ediyoruz. 33. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَهَا اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Aisha radiyallahu anha reported, I asked the messenger of Allah about pestilence and he said, It's a punishment which Allah sends upon whomsoever he wills. But Allah has made it as a mercy to the believers. Anyone who remains in a town which is plagued with pestilence, maintaining patience, expecting the reward from Allah, and knowing that nothing will befall him other than what Allah has written for him, he would receive a reward of shaheed. Imam Bukhari narrated this hadith. İmam Bukhari, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığı hakkında soru sorduğunu rivayet etti. Fe'akhbereha, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ayşe'ye şu haberi verdi. Ennehu kâne azâben yeb'athuhullâhu ta'alâ alâ men yeşâ. Taun, Allah Teala'nın dilediği kimselere gönderdiği bir azaptı. Fece'alehullahu ta'ala rahmeten lil mu'minine. Ancak Allah Teala taunu müminler için bir rahmet yaptı. Feleyse min abdin yaka'u fit ta'un. Şöyle ki taun hastalığına yakalanan mümin bir kul feyemküthu fi beledihi sabiran muhtesiben bulunduğu bölgeden ayrılmadan sabırlı ve imanlı bir şekilde kendi beldesinde kalırsa ya'lemu ennehu la yusibuhu illa ma kataballahu leh ancak ve ancak Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyin başına geleceğini anlayarak illa kane lehu mislu ecri şehid mutlaka ve mutlaka kendisine şehide verilen sevaba benzer bir sevap verilir bir şehit sevabı kazanır, bir şehidin kazandığı sevabın aynısını o da alır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Kitab-ı Tıp 31'inde bulunmaktadır. Sevgili dinleyenler, taun hastalığı yani veba hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Toplu ölümlere sebep olur. İnsan vücudunda yaralar çıkarıp ölümcül bir hastalık olduğu için hadis-i şerifte azap olarak nitelendirilmiştir. Ancak başkaları için çekilmez bir azap olan taun hastalığını Allah Teala müminler için bir rahmete dönüştürmüştür. Çünkü taun hastalığına yakalanıp da hadis-i şerifte zikredilen şartlara riayet eden bir mümine Allah Teala şehit sevabı vermektedir. Ki bu çok büyük bir ödüldür. Böyle büyük bir ödülü kazanacağını düşünen bir mümin kendisine isabet eden hastalığın acılarını unutur. Veyahut da kendisine hastalığın acısı vurduğu zaman şehit olacağını düşünerek sabreder ve sevinir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam Müslim'in İmaret 166'da zikrettiği başka bir hadisi şerifte, taundan ölen şehittir derken, İmam Bukhari'nin Cihat 30, Tıp 30'da bildirdiği başka bir hadiste de, taun her Müslüman için şehitliktir dedi, buyurmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte zikredilen şehit sevabını kazandıracak şartlar şunlardır. 1. Taun hastalığına yakalandığı bölgeden dışarı çıkmamak. Çünkü dışarı çıkarsa hastalığı başka insanlara da bulaştırabilir. Böylece onların da ölümüne sebep olabilir. Başkalarına zarar vermeyi önlemek için böyle bir şart koşulmuştur. 2. Başına gelen bu musibete sabredip isyan etmemek. Bu musibeti Allah'ın kendisine verdiğini düşünerek bu durumu anlayışla karşılamak. 3. Kendisine yalnızca ve yalnızca Allah'ın takdir ettiği şeyin isabet edeceğine, Allah'ın takdir etmediği bir şeyin kendi başına asla gelemeyeceğine inanarak Allah'a teslim olmak. İşte bu şartları yerine getiren bir mümin, taun hastalığından dolayı şehit sevabı kazanır ve ahirette bu sabrının ve imanının karşılığı olarak çok büyük nimetlere ve zevklere sahip olur. Sevgili dinleyenler, burada hemen ince bir noktayı hatırlatalım. Dünyada hemen hemen bütün insanlar bir takım musibetler, felaketler ve acılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bir an karşılaştığımız bu musibetlere Allah Teala'nın böyle büyük ödüller vermediğini düşünecek olursak, halimizin ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Hayatta karşılaştığımız musibet ve belalarla ilgili bu hadis-i şerifler olmasa, bu inanç olmasa, nasıl bir zorluğun içinde kıvranacağımızı düşünebiliyor musunuz? Hiç şüphesiz ki hayat cehennemi bir çukura dönüşürdü. Nitekim günümüzde bu peygamber mesajlarından uzak kalan toplumlarda stres, asrın vebası haline gelmiştir. İnsanlar sıkıntıdan patlamaya hazır bir bomba haline gelmiştir. Barut fıçısı haline almışlardır. O nedenledir ki bu hadislerin, bu inancın, mümin olmanın kıymetini bilip Rabbimize bol bol şükredelim.
Sevgili dinleyenler, kısa bir hadis-i şerif daha okuyup programımızı bitirelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.
وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أعوضته منهما الجنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أنس رضي الله عنه said I heard the messenger of Allah saying Allah the glorious and exalted said When I afflict my slave in his two dear things, I mean his eyes, and he endures patiently, I shall compensate him for them with Jannah.
İmam Bukhari narrated this hadith. İmam Bukhari, Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, Ben Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. İnnallâhe azze ve celle kal. Hiç şüphesiz ki Allah Teala şöyle dedi. İzâ teleytu abdî bihabîbeteyhi. Kulumu iki gözüyle imtihan ettiğim zaman, yani iki gözünü de kör ettiğim zaman, fesabara, eğer kulum sabrederse, avvattuhu minhuma el cenne. İki gözüne bedel olarak kuluma cenneti veririm dedi Allah Teala. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Kitab-ül Merda 7'de zikretmiştir. Sevgili dinleyenler, hakikaten bu hadis-i şerifimiz körler için büyük bir teselli kaynağıdır. Çünkü bu körlük eğer sabrederler ise onlara cenneti kazandırmaktadır. Bir insanın cenneti kazanmasından daha büyük bir mutluluk olamaz. Zira sadece cehennemden kurtulmak bile büyük bir müjdedir. Çünkü cehennemlikler cehennemde çektikleri azabın bir anını bile çekmemek için dünya hayatındayken bütün dünya dolusu servetleri olsa hepsini feda edeceklerini bildirmektedirler. Programımızın da daha sonuna gelirken bu okunan hadislerle amel etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin ve ahirette o güzel peygamberin komşuluğunu cümlemize ikram eylesin. Hepinizi sevgi, saygı ile selamlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.